Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 30. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 45. Washington DC 1835. General Wade komutasındaki İngiliz ordusu 1814 yılında Washington'a saldırıp Beyaz Sarayı ateşe verdiğinde yangın öylesine yayılmıştı ki başkanlık konutunun yarısı kül olmuştu. Yangının izleri bugün bile 200 yıllık malikanenin bodrumundaki mutfaklarda korkunç sömürge savaşının anısı olarak bırakılan sağlam granit temel sütunlarındaki kararmış is lekelerinde görülebilir. Adam o akşam Beyaz Saray'ın dar mutfaklarına doğru inerken kararmış granit sütunlardan birine soluklanmak için bir an yaslandı. Beyaz ceket ve koyu renk pantolon giymiş bir garson elinde gümüş bir tepsiyle yanından geçti. Üst kata çıkmak istermiş görünen, bıyıklı, sağlam yapılı, üzgün ifadeli bir gizli servis ajanı onun arkasındaydı. Burnunda bir yara izi vardı. Adam koruma müdür yardımcısı asistanı Henry Judd'u görür görmez tanıdı. Judd da karşısındakinin kim olduğunu çıkarıp bir saniye durdu, sonra nazikçe yaklaştı. "İyi akşamlar efendim," dedi. "Yardımım dokunabilir mi?" "Hayır, teşekkür ederim." Adam gülümsedi. "Biraz hava almak istiyorum." "Tabii efendim." Harry Judd başını salladı, kapının kanatlarını iterek basamaklara doğru yürüdü. Judd gider gitmez adam mutfaklara baktı. Paslanmaz çelik tezgahın üzerine eğilmiş, beyaz başlıklı aşçının onu fark etmeyecek kadar meşgul olduğunu gördü. Harry Judd'un gittiğinden emin olmak için bekledi. Sonra sağa döndü. Çift kanatlı başka bir kapıdan süzüldü ve kendini doğu kanadının ağzına kadar dolu çöp bidonlarıyla dolu avlusunda buldu. Serin rüzgara havadaki yağmur kokusunu aldırmadı. Loş avluda ilerlerken yüzündeki buz gibi ter damlacıklarını hissetti. Onu buraya getiren nedeni biliyordu. Profesör Janet Stern ve CIA uzmanı Franklin Young'la yapılacak toplantıdan önce kafasını toparlamak için başkandan 1-2 dakika izin istemiş, oval ofisten çıkarak bodrumdaki mutfaklara giden merdivenleri inmişti. İzin istemesi bahaneydi. 15 dakika kadar önce başkan en güvendiği danışmanlarını çevresinde toplamış tartışırken göğüs cebindeki telefonun belli belirsiz titreşimlerini hissetmişti. Telefon kısa bir süre susmuş, sonra titreşimler yeniden başlamıştı. Telefonun titreşimleri yüzünden paniğe kapılır gibi olmuş, vücudunu bir korku dalgası sarmıştı. İhanet ettiği adamın en gizli düşüncelerini bir düşmanla paylaştığını bilerek özel ve hararetli bir toplantının tam ortasında başkanın Ebu Haşim karşıtı nutkunu dinlerken bu olacak şey değildi. Telefonunu göğüs cebinden çıkarırken su gibi terliyordu. Telefonu açtı. Yeşil ekrandaki cevapsız çağrıları inceledi. Yanlış numara olup olmadığını araştırdı. Değildi. Yüreği hızla çarparak çevresine bakındı. Beyaz Saray'ın hemen her köşesinde güvenlik kameraları ve dinleme cihazları vardı. Avluyu çevreleyen yüksek duvarın tepesinde de en az bir güvenlik kamerası bulunduğundan emindi. Duvarlarda gömülü gizli mikrofonlar var mıydı bilmiyordu. Bir ikilemle karşı karşıyaydı. Böylesi kritik bir anda Beyaz Saray'dan ayrılması imkansızdı. Öte yandan gelen çağrılar, 2 titreşim, 10 saniye sonra da 3, Muhammed Raşid'e mutlaka telefon etmesi gerektiğini gösteriyordu. Şimşek hızıyla düşünmüş, en iyi çarenin mutfak avlusuna inmek olduğuna karar vermişti. Ne olursa olsun burada bulunmasını açıklayabilirdi. Beyaz Saray çalışanlarının buraya gelip biraz hava almaları ya da bir sigara tüttürmeleri, hatta cep telefonlarından özel konuşmalar yapmaları alışılmadık görüntülerden değildi. Onu korumakla görevli gizli servis ajanlarından biriyle yaptığı masum konuşmada, mutfak avlusunda dinleme cihazı olmadığını öğrenmişti ama bu bilgiye fazla güvenemezdi. Çevrede mikrofon olabileceği ihtimalini düşünerek konuşmalarını olabildiğince kısa ve şifreli tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Sırtını duvarın tepesindeki kameraya dönerek yüzündeki teri sildi ve gergin numaraları tuşlamaya başladı. Koruma Müdür Yardımcısı Asistanı Harry Judd, Beyaz Saray'ın iç kısımlarının derinliklerine dalan basamakları indi. Bütün gün boyunca neredeyse nefes alacak zaman bulmaksızın çalışmış, devam edecek gücü bulabilmek için de Mutfaktan bir fincan kafeinsiz kahve ile peynirli bir sandviç kapmıştı. Sonuncu basamağa inip sağlam ve pürüzsüz bir çelik kapının önünde durdu. Sol duvardaki kontrol panelinin kapağını kaldırdı. 6 haneli bir şifre tuşladı. Birkaç saniye sonra kapının çevresindeki sızdırmaz lastik contanın havasının boşaldığını belirten ıslık sesini duydu. Sonra 16 kilit dili şakırtıyla açıldı. Kapı açılırken bir elektrik motorunun vızıltısı duyuldu. Yekpare çelikten yapılmış 40 santim kalınlığındaki kapının ardında başkanın sığınağı vardı. Cud sığınağa girdi. Otomatik ışıklar yanınca odanın ortasına yürüdü. Krem rengi, yekpare beton duvarların çevrelediği odacık 12,5 metrekare kadardı. Duvarlara 8 ranza, 2 kanepe monte edilmiş, metal dolaplara da çeşitli acil ihtiyaç malzemesi doldurulmuştu. İlk yardım çantaları, yedek telsizler ve piller, birkaç silah ve cephane, koruyucu giysiler, oksijen tüpleri, erzak paketleri filan. Kitle imha silahlarıyla yapılacak bir saldırı anında geçici sığınak olarak kullanılacak bu oda, bir avuç insanın 2 gün, azami bir hafta boyunca dayanmaları için gerekli malzemeyle donatılmıştı. Dışarıda, koridorda, Beyaz Saray bahçelerindeki gizli bir kapıya açılan acil durum çıkış tüneli vardı. Sığınaktakiler, hayatta kaldıkları varsayılarak, tehlike azaldığında bu tünelden geçip Beyaz Saray'ı boşaltabileceklerdi. Hayatta kalma şansı yok değildi tabii. Sığınağın kimyasal, biyolojik ve radyoaktif madde filtrelerinin kusursuz olduğu söyleniyordu. Hatta filtreler daha bu akşamüstü ordu mühendislerinden bir ekip tarafından incelenmiş, kusursuz olarak nitelendirilmişti. Ama gerçek kitle imha silahlarıyla yapılacak bir saldırıyı geçirmeden malzemenin ne denli güvenilir olduğunu söylemek mümkün değildi. Cud, odanın her köşesini dikkatle inceledi. Metal dolapların üzerindeki mühürlerin sağlam ve el değmemiş durumda olup olmadığına baktı. Her şey düzgündü. Sığınağı birkaç saat önce de incelemişti ama bir daha görmek, emin olmak istiyordu. Her şeyin denetim altında olduğunu bilmesine rağmen sığınağa her girdiğinde tüylerinin ürpermesine engel olamıyordu. Soğuk bir yerdi burası. Neredeyse uğursuz. Burada alçak beton tavanın altında yalnız başına durmak, Cud'a Mısır'da karısı Filiz'le geçirdikleri 2 haftalık tatil sırasında Luxor'da gezdikleri Firavun mezarlarını hatırlatıyordu. 14 yıl önce gitmişlerdi Mısır'a. Filiz'in Georgetown Üniversitesi'nde ders veren, ekmek parası uğruna gece çalışması, bir limuzinin yanı sıra koşması ya da katillerin silahından çıkacak kurşunlara hedef olması gerekmeyen bir tarih profesörü için onu terk etmesinden hemen önce. Cud ürperdi. Böylesi bir yerde kilitli kalmak ona hiç de hoş gelmiyordu. Yine de ne olursa olsun burada bir yeri olacağı kesin değildi. Adı listenin alt sıralarında olacaktı. Bomba patladığında A listesinde olmayan çoğu Beyaz Saray çalışanı gibi cızlamı çekme ihtimali çok yüksekti. Bu soğuk ve sevimsiz odada dikilirken Cud işaret parmağını burnundaki yaranın üzerinde gezdirerek düşündü. Başkan da dahil buraya giren herkes kendini tabuta kilitlenmiş bulabilir. Ya filtrasyon sistemi çalışmaz veya işini gerektiği gibi yapmazsa kapının çevresindeki lastik contalar sızdırır da sinir gazı moleküllerinin odaya girmesine önleyemezse o zaman ne olur? Hemen öldürmeyecek ama can çekiştirecek miktarda sinir gazı. Kendi adıma diye düşünüyordu Cud, hemen ölmeyi tercih ederdim. Bir fırt gaz, birkaç saniyelik yoğun acı, ondan sonra hiç. Gitme zamanı. Cud sığınaktan çıktı, şifreyi tuşladı. Koca çelik kapı mırıldanarak yuvasına oturdu. Lastik conta ıslık sesi çıkararak şişti. Chesapeake 2015. Carla Sheriff Plymouth'u Winston koyundaki yazlık evin bahçesine soktu. Arabanın farları duvarları aydınlatırken alt kattaki perdelerden birinin ardında bir hareket görür gibi oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında arabayı evin yanındaki garaja sokarken Raşid'in park edilmiş Yamaha'sını gördü. Verandaya gelip mutfak kapısına ulaştığında iliklerine kadar ıslanmıştı. Raşid'i görünce şoke oldu. Tümüyle değişmişti. Sarı saçları siyaha boyanmış, kulağındaki küpesi kaybolmuştu. elinde akreple verandaya bakıyor, yüzünde sert bir ifade, kapının hemen eşiğinde duruyordu. "Gorem nerede? Neden yanında değil?" "İçeride anlatırım." Atlantic City 20:30. İşim Razan elinde viskiyle New Jersey'deki malikanesinin çalışma odasında katedral biçimi yüksek pencereden dışarıya bakıyor, çimenleri ıslatan yağmuru seyrediyordu. Aklı karmakarışık, dineceğe benzemeyen yağmura bakarken yüzü asıktı. Arkasındaki kapı açıldı, korumalardan biri içeri girdi. "Yegori aradı işim." "Ne dedi?" "Tamam dedi." "Neden bu kadar oyalanmış?" "Hava kötü. Kadın da uzağa gitmiş. Chesapeake'deki bir eve, 2 saatlik yola. Winston Koyu adlı bir yermiş." "Kadın orada yalnız mıymış?" "Yegori emin değil. Ev bir bahçenin içinde, iyice bakıp anlayabilmesi için biraz zaman gerekecek. Adamlar geceyi Chesapeake yakınlarında bir otelde geçirecek. Yegori de sabah olunca seni arayacak." Razan kaşlarını çattı. Sonra da tatmin olmuş gibi başını salladı. "Hasta nasıl?" "Uyuyor. Doktor dönene kadar bir sorun çıkmaz. Edward yanından bir saniye bile ayrılmasın. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı işim." Koruma gidince Razan yine yalnız kaldı. Birkaç saniye boyunca alnı düşünceyle kırışmış, aklı karmakarışık, yağmurdan ıslanan pencerenin önünde durdu. Sonra kararını verdi. Bardağını masaya bırakarak köşedeki telefona yürüdü, ahizeyi kaldırıp bir numara tuşladı. Chesapeake 20:16. "Onu orada mı bıraktın? Çıldırdın mı sen?" "Başka çarem yoktu. Gerçek bir tedaviye ihtiyacı vardı." Raşit pencereye doğru yürüdü, perdeyi araladı. Carla'nın izlenmediğinden emin olmak istercesine dışarıya baktı. Yeniden döndüğünde öfkeden kıpkırmızıydı. "Razan'a güvenebileceğimizi nereden biliyorsun? Kuşkulandığını, soru sormaya başladığını söylemedin mi?" "Ona hiçbir şey anlatmadım. Nikolay'la eski bir dostlukları var. Razan ona yardım etmek istedi. Tek derdi buydu. Çeçenler polisi işe karıştırmak istemezler. Üstelik ne yapmamı bekliyordun? Nikolay'ın kan kaybından ölmesine göz yummamı mı?" Raşit dişlerini kızgınlıktan sıkmış, perdenin yanından uzaklaştı. "Belki de daha iyi olurdu. Yaralı bir adam savaşta ayak bağı olur. Bunu sen de biliyorsun. Doktor ona ilaç verdi mi? Uyuşturucu filan?" "Verdi." "Ya Gorev ateşin etkisiyle sayıklamaya başlarsa, ya bizleri tehlikeye atacak bir şeyler söylerse, bunu hiç düşündün mü?" "Yapmayacağını bilecek kadar tanıyorsun onu." Carla birden öfkelenmiş, Raşid'in acımasızlığı onu hırslandırmıştı. Aşağılarcasına ekledi. "Senin gözünde Nikolay'ın değeri yok. Aslında kimsenin değeri yok, öyle değil mi?" "Görevimizden başka hiçbir şeyin önemi yok. Ölürse ölsün, inşallah." "Sana bir şey söyleyeyim mi Muhammed Raşit?" Carla iğrenmiş gibi kafasını salladı. "Sen içinde en ufak bir dürüstlük kırıntısı bile olmayan katı yürekli bir haydutsun. Aynada kendi yüzüne bakabileceğinden bile kuşkuluyum." Raşit yüzleri neredeyse birbirine değecek kadar yaklaştı. Elindeki sedef saplı sustalı göründü. Bıçağı öylesine hızlı çekmişti ki Carla kıpırdayacak zaman bulamadı. Çakının yassı yüzünü yanağına dayadı. Raşit genç kadının saçlarını kavradı, kafasını kabaca büküp gözlerinin içine baktı. "Kiminle konuştuğunu unutma Carla Şerif. Burada emirleri kimin verdiğini, görevinin ne olduğunu unutma. Bu sana son uyarım. Emirlerimi yerine getirecek, bana saygı gösterecek misin, yoksa sözlerimi yanağına kazımam mı gerekiyor?" Carla diklendi. "Sana söylemiştim. Beni tehdit etme. O bıçağı gerçekten kullanmayacaksan bunu yapma. Şimdi bırak beni." Raşid'in yüzü nefretle kasıldı. İçinden gelen ani güçle daha da zevklenerek bıçağı yanağına daha sert dayadı. "Neden bırakayım?" "Aşağıya bak Muhammed Raşit. Bacaklarının arasında ne var gör." Raşid'in ifadesi değişti. Şaşkın gözlerini indirdi. Carla'nın cebinden çıkarıp kasığına dayadığı barettayı gördü. Mısırlı manyakça bir kahkaha attı. Genç kadının saçını bıraktı. Carla adamdan uzaklaştı. "Biliyor musun, surda karşılaştığımızda ben haklıydım," diye konuştu Raşit. "Başka koşullarda senin gibi bir kadın beni tahrik bile edebilir. Bu iş bittiğinde kim bilir, belki bu konuda bir şeyler yaparız." Şeytanla yatmayı tercih ederim. Raşit homurdandı. Sustalanın ucunu içeri çekip cebine attı. Carla Baretta'yı indirmeye yeltenmedi. Raşit iskemlenin arkasından ceketini aldı, parmaklarını şaklattı, elini öfkeyle uzattı. Arabanın anahtarlarını ver, yapacak işlerim var. Anahtarlar masanın üzerinde. Ne işi? Seni ilgilendirmez. Sana şu kadarını söyleyeyim, Amerikalılar bu akşamüstü bize rastladıklarına pişman olacaklar. Bu hatalarının bedelini bu gece ödeyecekler. Hem de çok pahalıya. Raşit anahtarları aldı, ağzı kötü bir sırıtışla çarpıldı. Ben dönene kadar burada kalacaksın. Sabah olunca Gorev'i buraya getireceksin. Ne durumda olursa olsun, Razan ne derse desin. Anlaşıldı mı? Dua et de salaklığın başımıza iş açmasın Carla Şerif. Yok açarsa sözümü tutarım. Oğlun olacak o çocuk bir daha gün ışığı göremez. Raşit, Sweetland otoyolundan ayrıldı. 5 dakika sonra Playmont, DC'nin güneydoğusundaki Fulton Case'te 2 katlı ve kırmızı tuğlalı evin garaj yoluna giriyordu. Sıra sıra gecekondular, yağmurun altında daha da iç karartıcı görünüyordu. Sokak ıssızdı. Raşit, arabanın kapısını kilitledi, koşarak basamakları tırmandı. Zile 2 kez basıp 3 saniye bekledi, sonra 2 kez daha bastı. Alt kat penceresindeki yırtık perde aralandı. Birkaç saniye sonra ön kapı açıldı. İri yarı, kaba görünüşlü zenci, Moses Lee, beyzbol gömleği ve blue jean ile eşikte duruyordu. Saçını siyaha boyamış, küpesini çıkarmış ziyaretçiyi 1-2 saniye tanıyamadı ama sonra gülümsedi. ''Yeni saç rengi ha? Seni gecenin bu saatinde gördüğüme şaşırdım kardeş. Arabayı söylediğim gibi kilitledin mi?'' Raşit homurdandı. Abdullah nerede? Nerede olacak? Her zamanki gibi garajda. Çamurlu gri Nissan minibüs garajın ortasında duruyor, Abdullah da kucağında pompalı tüfeğiyle bir sandığa oturmuş nöbet bekliyordu. Moses Lee'nin yanında Raşit'i görünce kalktı. Özel konuşmak istiyorum dedi Raşit Lee'ye. Bizi yalnız bırak. Zenci omuz silkti. Patron sensin. Ön odada olacağım. İhtiyacın olursa seslen yeter. Lee, Heckler & Koç'uyla uzaklaştı. Raşit doğruca Nissan minibüsün yanına gitti. Ona doğru ilerleyen Raşit'in görünüşünü değiştirdiğinin farkına varan Abdullah, bir sorun olduğunu hissederek sordu. Bir şey mi var? Bir şeye ihtiyacım var. Raşit cebinden minibüsün anahtarlarını çıkardı, alarmın şifresini tuşladı. Merkezi kilit açılırken Nissan'ın farları yanıp söndü. Arka kapıları açınca ağızları metal mühürlü 2 petrol varili göründü. Minibüsün tabanında ince kablolarla varillere bağlanmış dizüstü bilgisayar vardı. Aceleyle minibüse bindi, arkaya doğru gidip şifreli siyah deri evrak çantasına uzandı. Abdullah endişelendi, minibüsün içine eğildi. Muhammed, ne yapıyorsun? Kes sesini. Yüzü ter içinde çantanın şifresini ayarladı, kilitleri açtı. Çantanın içinde elektronik bir zaman ayarlayıcıyla 12 voltluk bir batarya vardı. Zaman ayarlayıcıdan çıkan bir uç, bir Semtex patlayıcısına gömülü tetikleme mekanizmasına bağlıydı. Evrak çantasının bir köşesine de bir uzaktan kumanda yapıştırılmıştı. Zaman ayarlayıcı yerine kullanılacak, patlayıcıyı uzaktan harekete geçirecek bir açma-kapama düğmesiyle ışık yayan, diyotlu bir göstergesi olan el ayası büyüklüğünde siyah ince bir kutu. Raşit, kabloların henüz 12 voltluk bataryaya ya da zaman ayarlayıcıya bağlanmadığını görünce rahatladı. Kimyasal maddenin yakınında böyle bir bağlantı tehlikeli olabilirdi. Kabloları daha sonra cihazı harekete geçirmeden önce bağlayacaktı. Şimdilik yapacağı tek şey telefonunu açmak ve planını gerçekleştirmekti. Gerekli olabileceğini düşünerek tüm hazırlıklarını daha haftalar öncesinden tamamlamıştı. Abdullah'ın dudağının üzerinde ter damlacıkları birikti. Alnı endişeyle kırıştı. Muhammed, neler oluyor? Amerikalılar iyi bir ders alacaklar. 30. ayrımın sonu. Sayfa 368. Devamı 31. ayrımda.